Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma günü. Gerçi bu başlangıcı artık bir şekilde değiştirmem lazım benim.
Ne yapalım?
Hep böyle yeni bir cuma gününde ikisi birle karşınızdayız diyoruz. Evet, ikisi bir artık cuma günleri artık. Bu standart bir şey oldu.
Ama değil da mi? Kalkarak sunalım bir dahaki programda.
Değişik olabilir. İkisi birin sonunda güzel videolar gösteriyorduk sizlere teknolojiyle alakalı. Bundan sonra sadece bir değişiklik yaptık. Videoları başa alalım, enerjimiz yüksek olsun. Bir gülerek başlayalım dedik.
Biz de gülerek devam edelim.
İlk haberimiz enteresan bir haber. Biliyorsunuz iPhone 6 piyasaya çıkacağı zaman her zaman bir olay vardır. İlk bu telefon alan kişiyle bir röportaj yapılır. Oyun firmaları falan da yapmaya başladı artık bunu. İlk sen aldın, neler hissediyorsun falan
oyun
derler.
Oyun konsolları ile ilgili.
Yani son alanların ilk alan arasında bence hissiyat açısından çok büyük fark yok ama... Yine de onu sorarlar yani. Ben herkes eşit şeyler hissediyordur diye
biliyorsun,
düşünüyorum.
Askere ilk gideni de böyle bir taşlandırırlar, onurlandırırlar.
Evet, ilk gittiğin için falan çivi çakarsın oraya. Burada öyle bir şey yok. Aynı parayı veriyorsunuz. Yani ilk girip az para verseniz sıkıntı değil ama son giren de aynı parayı veriyor, ilk giren de aynı parayı veriyor yani. Değil mi? Enteresan bir durum var. Ama bu olayımız biraz farklı çünkü Amerika'da yapılacak röportajda spiker çocuğun yanına yaklaşıyor bir mağazanın önündeki etkinlikte. Diyor ki iPhone'unu bir göster, neler hissediyorsun diyor. Ve çocuğun başına gelenler geliyor ve... Ne yazık ki arkadaş kutuyu açarken düşürüyor.
Ya zaten şöyle
garibim,
baktığın zaman...
da böyle bakıyor ekrana, çok üzülmüş.
Ya kutuyu açarken hafif bir böyle bir zaten bir elinden bir kayıyor ilk başta. Bir titremeyi
ama
görüyorsun.
Ama çocuk zaten elini almış elini. iPhone 6 Plus herhalde büyüklüğünden öyle anlaşılıyor. Onun heyecanı var. Doğal olarak iyi bir telefon almış ama...
Ya şey de var. Şimdi bütün oradaki halk çocuğa bakıyor. Çocuk bir de televizyona çıkacak, röportaj yapacak vesaire. Onun da bir baskısı var. Bir titreme vardı çocuğun elinde zaten. Hani kesin düşürecek demiştim. Lap diye düşünce bir de millet güldü falan.
Bir de boynunu
biçiyor. Üzüldüm yani. Gerçekten üzücü bir manzara.
Var ya yani. Komik. Almasa daha iyiymiş. Bu da enteresan teknolojik gelişmelerden bir tanesi. Teknoloji dünyasının magazin kısmı.
Evet, bir de şey olur genelde bilirsin Mesut. Bir teknolojik ürün aldığında veya yeni bir ürün aldığında bu ilk düşme anına kadar çok değerlidir. Hep kolası
evet,
kolası
öyledir
düştükten
gerçekten.
Sonra da anasını eşekler kolasın dersin.
Bir kez çizilir, hep gözünüz oraya gider. Artık sizin için eski değeri yoktur. Hani kızdı bozuldu mu derler. Öyle bir şey var değil mi?
Öyle bir şey.
Öyle bir şey oluyor yani gerçekten. Mesela ben de bir telefon satın aldığımda kullanırken ekranı çizildikten sonra... Allah'ım baktıkça ızdırap ya. O ya, çiziyi görüyorsun ya.
İşte senin gözünde düşer.
Aynen öyle bir durum. Şimdi Allah yardımcısı olsun o çocuğun.
Hiçbir değeri kalmadı onun gözünde ama.
Gerçekten sıkıntı ama olacağı varmış. Bir diğer haberimiz de yine Amerika'dan. Bu da enteresan bir haber ve beraberinde kullanıcılar da yorumlarda şu tartışmaları da getirmiş. Acaba uçaklarda o acil durumlarda yukarıdan düşen oksijen maskelerinin içinde oksijen dışında rahatlatıcı başka gazlar mı var? Çünkü haberimizde konu olan olay da acil bir iniş yapması gerekiyor bu uçak firmasının uçağının. İçinde yolcularla dolu. Gaz maskeleri düşüyor ama yolcular o kadar rahat ki selfie falan çekiyorlar. Video
evet,
çekiyorlar.
Millet gülüyor falan zaten.
Millet
video
gülüyor.
Çeken arkadaş da gülüyor.
Uçak da acil iniş yapıyor bu sırada.
Duman tütüyor ya. Motorlardan birisi durmuş. Böyle bir muhabbet var. Aklıma şey geldi. Zaten videonun altına da yazmışlar. Dövüş kulübünde Tyler Durden'ın bu oksijenle alakalı bir sözü vardı.
Kafa kurtarıcı gaz koyuyorlar işte içine diyordu.
Oksijen aslında niçin uçaklarda bulunur musun, biliyor musun falan filan diyor. Niçin diye soruyorlar. İşte diyor kafa yapmak için. Yani ölürken kendini öyle Hindistan'daki bir inek gibi hissetmeni
i̇şte
sağlıyor.
Tartışmalar alevlendirmiş bayağı insanların rahatlığı. Gerçekten çok enteresan bir durum var. Bilmiyorum, havacılıkla ilgili bir arkadaş varsa yazsın. Benim bildiğim basınç seviyesi düştü mü oksijen hani nefes alıp vermekte zorluk yaşanabiliyor. Zorluk bu yüzden oksijen maskesi
fazla
düşüyor ama.
Fazla basıyorlar herhalde oksijen için.
Ne bileyim abi, yani adamlar çok rahatlar.
Mesela fazlası da oksijenin gerçekten baş dönmesine yol açabiliyor. Gerçekten böyle biraz daha farklı hissediyorsun kendini. Yüksek şeylere çıkan insanlar daha iyi anlar bunu. Gerçi yükseğe çıktıkça oksijen oranı azalır ama. Aynı olay. Hani oksijen azalması gibi oksijenin fazlası da.
Şimdi burada bir trafik kazası oldu herhalde. Yükseğe çıkanlar daha yanlar derken uçaklardan bahsetmişler.
Tabii uçaklardan.
Tabii biz uçaklardan. Dağdan falan bahsetmedik canım.
Dağ, yani kişisel olarak dağa tırmandığınız zaman demek istiyorum aslında. Böyle bir oksijen düşmesi olur. Aynı şekilde yükseğe de vücuda zararlı veya kafa
evet,
yapabiliyor.
Evet gerçekten öyle olabiliyor. Demek ki kafa zarar görmüş müdür bilmiyorum selfie çeken adam ya da çok cesurlar.
Yok ya, cesaret değil o. Bilmiyorum, en azından benim gibi uçak korkusu olan insanlarda ben orada kim bilir neler yapardım.
Oyun tarafına geçtiğimizde yine bir cesaret haberi var. Cesurca
evet,
bir hareket.
Microsoft tarafından geçtiğimiz hafta biliyorsunuz arkadaşlar dedikodu olarak sizlere aktarmıştık bunu ama bu dedikodu çok sağlam kaynaklardan geliyordu ve gördüğünüz üzere Minecraft Microsoft tarafından satın alındı. Phil Spencer açıklamayı yaptı ve artık Microsoft markası olarak Minecraft'ı farklı platformlarda görebileceğiz. Bu şu demek oluyor aslında. Çok önemli bir oyunu kendi safhasına, kendi saflarına katmış oluyor Microsoft.
Ama şimdi hani böyle konuşunca Xbox 360'ta da vardı. Ne değişti ki falan diyorlar. Acaba evet. Xbox One'a gelmeyecek miydi? Böyle bir dedikodu mu vardı ki?
PlayStation 4'e ve Xbox One'a yakın süre zarfında gelecekti diye biliyorum. Hatta PlayStation demosu 4 var. İçinde yayınlandı
evet,
diye.
Yayınlandı. Alabiliyorsun yani demo üstünde.
Alabiliyorsunuz. Zaten Phil Spencer'ın yapmış olduğu açıklamalarda herhangi bir şekilde hani Microsoft platformlarında özel olarak devam etmeyecek yolculuğuna Minecraft. Baktığımız zaman Minecraft'ın %45'lik satışı da mobil platform üzerinden gerçekleşmiş. Yani Microsoft'un bunu alıp sadece kendi platformlarını özel kılması pek çok oyuncuyu, bu oyunu oynayan pek çok oyuncuyu da bu oyundan uzaklaştırmış demek oluyor ki müşteri kaybına sebep oluyor bu da. Ya ben mesela bundan 2 hafta önce Amerika'daki oyun satış rakamlarına baktığımda ilk onda Minecraft'ı 3. sırada gördüm ki Minecraft yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında tam sürüm olarak oyun dünyasına adım atmıştı. Ondan öncesi de vardı tabii ki ama yani hiçbir zaman için popülaritesini kaybetmeyen bir oyun. Ucu bucağı olmayan bir oyun aslında.
Ya öyle ben oynarken açıkçası niye yalan söyleyeyim anlamıyorum. Anlamadığımdan dolayı da keyif almıyorum. Ama oynayan arkadaşlar da öyle bir bağımlısı ki YouTube'da 1 milyonun üstünde izlenen videolar var ya gameplay videoları.
Şimdi şöyle bir şey var. Çağımızın oyuncaklarından birisi diyebiliriz herhalde Minecraft için.
Yani Lego'nun belki de modern hali değil mi?
Öyle söyleyebiliriz. Dijital versiyonu diyebiliriz. İstediğini yapabiliyorsun. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ve bu paylaşımlı bir dünyada olduğu için insanlar farklı farklı haritalar gerçekleştirebiliyorlar. Sen de şahit olmuşsundur. İşte mesela Bioshock Infinite'in dünyasını yaparlar. Game of Thrones'un dünyasını yaparlar. Ya bu kadar özgür bir dünyası tabii, olduğu için hiçbir zaman için sonu gelmiyor. Şahsen ben öyle çok uzun uzadıya oynayan ya, bir kişi değilim.
Ben şimdi geçen PlayStation 4'teki demosunu indirdim. Bakayım dedim tekrar. Hani anlamadığım bir oyun anlayacak mıyım diye. Ya genelde nerede olduğumu bile o grafiklerden anlayamıyorum. Yani o kadar keyifsiz geldi ki domuz gibi bir şey kovalıyordum pembe. Yani
işte yani zevkler ve renkler tartışılmaz evet, diyoruz burada.
Bir şey bu söyleyeyim fazla anlamadığım için herhalde zevk almıyorum diyorum.
Olabilir ama şimdi işin öteki tarafında baktığımızda zamanında Microsoft Rare'i de aynı ihtişamla satın almıştı. Rare Nintendo ile 20 yıllık bir partnerlik yapmıştı arkadaşlar ki Nintendo 64 üzerinde çıkarmış oldukları oyunlar Banjo-Kazooie, Perfect Dark, GoldenEye gibi yapımlar Google üzerinde kendiniz de aratıp baksanız bu oyunların ortalamaları o dönemlerde almış olduğu eleştirilerle üst düzey oyunlardı gerçekten de. Ama ne oldu? Microsoft tarafından 300 milyon dolara 2004-2005 yıllarındaydı herhalde satın alındı ve ardından Rare'in esamesi okumadı. Conker Bad Fur Day'e bir remake yaptılar. Perfect Dark'ın remake'ini yaptılar. Tek orijinal oyunu Cameo vardı. Xbox 360'ın da çıkış oyunlarından bir tanesiydi evet. Ve gerçekten de güzeldi.
Yine fantastik farklı bir oyundu. Evet. Farklı oyun olması zaten önemli.
Elementleri kullanıyor evet. Olman, karakterinle içli dışlı olması vesaire falan gerçekten çok güzeldi ama ondan sonra Rare'i tuttular. Kinect tabanlı oyunlar yaptırtmaya başladı.
Zaten Microsoft tarafına baktığımızda Sony'de çok olan ama Microsoft tarafında olmayan oyun türlerinden bir tanesi de bu. Yani evet. Her yaştan insanın da keyifle oynayabileceği platform üyelerinin yoğunlukta olduğu oyunlardan bir tanesiydi.
Yani baktığımızda bugün Rare'in esamesi okunmuyor.
Evet doğru.
Sadece Kinect tabanlı oyunlar yapıyorlar ki o da kaç tane eski Rare oyuncusunu tatmin eder bilmiyorum. Ama benim demek istediğim burada tamam Mojang'ın satın alınması çok büyük bir hamle. Gerçekten de çok satan bir oyun ve halen popülaritesi olan bir oyun ama Mojang'ın başka neyi var Minecraft
gerçi
dışında?
Oyun yılda 2 milyar dolar gibi bir gelir elde ediyormuş. Yatırım amaçlı da alınmış olabilir diyorlar.
Tamam işte zaten tamamen yatırım amaçlı ama bu ne kadar daha devam edecek? Ellerinde patlamaz bari Minecraft'ın.
Yani başka bir oyun nasıl bir oyun yaparlar bilmiyorum tabii.
Çünkü birinci parti bir stüdyo kurmak varken tabii ki biz yani Microsoft kanadından işin nasıl yürüdüğünü ve gerçekten de ne kadar para kazandıracağını bilemiyoruz ama şimdi baktığımız zaman Sony kanadında Naughty Dog gibi bir stüdyo var. Red Dead Down var. Santa Monica var. Ve bu adamlar özel IP oyun geliştiriyorlar sürekli olarak. Yani Microsoft kanalına baktığın zaman gidiyor Rise of the Tomb Raider'ı özel yapıyor. Minecraft'ın yapımcı stüdyosunu satın alıyor. Ben tam tersini yapardım mesela.
Ne?
Minecraft'ı belli bir süreliğine özel yapardım. Ama Rise of the Tomb Raider'ın yapımcısını satın alırdım.
En azından platforma güzel.
Ama tabii ki dediğimiz gibi şimdi biz sadece bunu masaüstü konsollar için düşünüyoruz ama ilerleyen dönemlerde PC oyunculuğu için de veya mobil oyunculuk için de Minecraft'ı önemli bir piyon olarak sürebilirler sahaya, endüstriye.
Olabilir.
Bir diğer haberimiz arkadaşlar iPhone 6 ile ilgili. iPhone 6 ile başladık, devam ediyoruz. EA'nin CEO'su yeni nesil iPhone'ları yani iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı yeni nesil konsollarla eşdeğer olarak gördü.
Yani şöyle karlılık bakımından eşdeğerdir. Sundukları grafiklerde açıkçası söylemek gerekirse iPhone'larda kullanılan Apple'ın kendi üretimi işlemciler yani iPhone 5 serisinden itibaren özellikle çığır açtılar arkadaşlar. 64 bit zaten ilk destekleyen platform oldular. Aynı zamanda da yani mobil tarafta ekstra olarak grafik güç tarafından muazzam seviyede. Bu yüzden de oyun yapımcıları genelde oyunları yaptıkları zaman orada daha rahat, daha esnek davranabiliyorlar. Üst seviyeleri zorlayabiliyorlar ki iPhone 6'larla beraber şimdi bir şeyde, oyunda, teknoloji demosu da ücretsiz olarak sunuldu. iPhone 5'e sahipleri de kurup görebiliyorlar.
Mesela şey de vardı. Unreal Engine 4'ün bir demosu iPhone 6'ya özel olarak yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
İşte bir bahçe üzerinde çeşitli efektler kullanabildiği.
Balıklarla
etkileşimde şu an demo ücretsiz olarak yayınlandı ve grafiklerine baktığımızda muazzam. Gerçekten de mobil oyunculuk açısından önemli bir nokta. Kaldı ki iPhone kullanıcıları gerçekten çok fazla oyun oynuyorlar telefonlarında. Çok fazla oynuyorlar. Yani sadece iPhone olarak bakmamak lazım.
Mobil oyunculuk yükselişte.
Tabii bu işlemciyi kullanan yeni nesil iPad mini mesela tam bir oyun makinesi olacaktır bence.
Kesinlikle katılıyorum sana. Özellikle taşınabilir konsollarla rekabet açısından.
Yani ben Elektronik Arts'ı burada haklı buluyorum.
Yani haklı buluyorum ama.
Mobil oyunculuk açısından Vita'dan falan çok daha güçlü platformlardan bahsediyoruz.
Mobil oyunculuk açısından haklı olabilirler ancak yeni nesil konsollar bazında masaüstü konsolları eğer hedef gösteriyorlarsa çok komik bir açıklama.
Ya imkansız çünkü zaten bellek diye bir olay var arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar küçültürseniz küçültün platformu. Bir yerden sonra belleğe takılırsınız.
Yani 1 GB'lık RAM'le 8 GB'lık RAM.
Tabii ki arada fark var. Kaldı ki konsollarda bu belleği maksimum kullanabilmeniz için işletim sistemlerini minimize edilmiş cihazlardır. Yani tabii ki kalkıp da bir Metal Gear Solid'i birebir burada görmek imkansız ama optimizasyonla çok iyi işler de çıkartılabilir. Kaldı ki yeni nesil konsol derken hani ben şu anki konsolları bir kenara koyuyorum. Xbox 360'ın veya PlayStation 3'ün grafiklerini sunabilseler zaten.
Yeter.
Öpte başına aslında. Koy. Şimdi bu telefonlarda şöyle bir sıkıntı var. Bellek az. Bellek az olduğu için bakmayın siz işlemciler falan gelişmiş diyoruz ama doğal olarak da sadece oyun optimize değiller. Yani oyun konsollarındaki gibi çok güç tüketen devasa işlemcilere sahip değiller güç olarak. Bir oyunun grafiklerini iyi yapıyorlar ama orada fizik, yapay zeka gibi unsurlar bu sefer eksik kalabiliyor. Çünkü bakmasın onlar da çok güç isteyen şeyler.
Tabii ki illa.
Yani yapay zekası, fiziği, gelişmiş oyunlar görebilecek miyiz bilmiyoruz tabii ki. Bunu zamanla belki Electronic Arts yaptığı oyunlarla bize gösterir.
Yani bir de şey var. Baktığımız zaman derin oyun mekaniklerini sağlayabilecek bir ortam yok şu anda mobil platformda. Herkes yanında gamepad taşımakla yükümlü değil. Ve çoğu mobil oyuncu da zaten casual kitle dediğimiz gündelik oyun oynayan insanlar. Ve onların da özellikle gamepad alarak bu oyunları deneyebileceklerini düşünmüyorum. O yüzden mümkün olduğunca basit tuttukları oynanış dinamikleriyle yani gamepad'in ekranına, daha doğrusu tabletin veya mobil cihazın ekranına dokunarak bir şekilde
Flappy Bird'in kısa sürede ne kadar popüler olduğunu gördük işte.
Evet, o da çılgınlar gibi kazandırdı. Şöyle bir üzücü yanı var aslında. Flappy Bird bence o kadar da popüler olmayı hak eden bir oyun değildi. İnternetin de gazlamasıyla birlikte bu raddeye ulaştı.
Ne bileyim ben ama oynarken çok keyif alıyordum çünkü bir rekabet vardı. Rekabet unsuru çok basit bir şekilde sunulmuştu ya.
Minimalist olarak vermişler. O konuda katılıyorum ama baktığımız zaman çok daha başarılı işler yapan ancak maalesef oyunu satmadığı için kepenk indiren pek çok birinci kalite oyun yapımcısı var.
Evet.
Bu da şu demek oluyor. İlerleyen dönemlerde mobil oyunculuk bu şekilde artmaya devam ederse örneklerini de daha önce görmüştük. Mobil AAA oyun geliştiren firmalar kepenk kapatıp mobil platforma basit ve kar getiren oyunlar yapacaklar.
Tabii para neredeyse sonuç olarak ticari firmalar orada olmalarını kesinlikle bekliyoruz. Ona fazla bir şey söyleyemeyiz. Microsoft tarafında devam edelim. Xbox'ta biliyorsunuz Minecraft'ta konuşmuştuk hani satın almasını. Microsoft tarafında bir diğer önemli gelişme de Windows 9. Windows 8'e pek aradığını bulamadı kimse. Ne üreticiler ne Microsoft. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde Windows 9'u duyacağız. 30 Eylül'de lanse edilmesi bekleniyormuş. Davetler dağıtılmış. Ve de Windows'la beraber yeni bir sızıntı videoda geldi bu haberle beraber Windows 9 ile ilgili. Genel olarak baktığımızda Metro UI arayüzünün başlat butonuna oldukça güzel bir şekilde yedirildiğini görüyoruz. Yine bir şekilde yani firma Metro UI arayüzünü bir yerlerde kullanmak istiyor. Sonuç olarak Windows 9'da bütün cihazlarda ortak bir arayüz, ortak bir çekirdek kullanma niyetinde. Tam olarak aynı işlevlerin bütün cihazlarda devam ettirilmesi söz konusu iddialarda. Bu yüzden de Metro UI'den vazgeçmesi şu an için pek mümkün değil. Bunu da yine yani tükürdüğümü yalamayayım gibilerinden başlat butonuna falan koymuş. Çok gerekli miydi? Bence değildi ama farklı duruyor. Kullanmak isteyenler olacaktır. Çok kullandığınız uygulamaları oraya büyük büyük koyarak.
Yani masaüstü bir bilgisayarda ben uygulamaların olduğu veya metro arayüzünün kullanıldığı bir sisteme açıkçası karşıyım. Ben yani onu mobil platforma veya tabletlere saklamaları lazım. Diretmemeleri lazım. Masaüstü bilgisayar kullanıcılarına bu tarz bir sistemi dayatmaları. Garip geliyor gerçekten.
Evet, bir de kapalı kapılar ardında tabii firmanın çalıştığı laboratuvar ortamında test ettiği bazı teknolojilerle ilgili dedikodular da gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de özellikle Microsoft'un Internet Explorer'ı daha da popüler hale getirebilmek adına browser üstünden yani tarayıcımız üstünden oynayabildiğimiz Xbox oyunları üstüne çalıştığı düşünülüyor, konuşuluyor. bulut sistemi üstünden browserınızdan bir linke gireceksiniz. Orada mesela Gears of War açılacak. Çatır çatır oynayacaksınız. Evet, bulut sistemi üstünden. Bu ne işe yarayacak? Tabletinizde, cep telefonunuzda veya PC'nizde fark etmeksizin çok rahat oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor ki ping sürelerini oldukça düşürdükleri, oldukça fazla düşürdükleri ve 60 kare saniye oyun deneyimi sunabildikleri konuşuluyormuş bu bulut sistemi üstünden. Ne gibi konularda çalışıyorlar, piyasaya çıkar mı bilinmiyor ama piyasaya çıkma olasılığı da çok yüksek diyorlar. Özellikle Xbox One oyunları da yine browser üstünden oynanabilecekmiş ve bunu toplu sistemler olarak satabileceği konuşuluyor firmanın. Değişik olur, iş yerindesiniz mesela. Evimdeki Xbox'a bağlanıp onun oyununu browser üstünden oynamak bile değişik olabilir. Düşünsene. Yani zaten iş yerindesin. 2 dakika öğle yemeğinde, yarım saat daha kaldı. Bağlan, oyuna devam
işte
et mesela.
Bizim ülkemizde bulut sistemi ne kadar verimli olur? Gerçi single player oyunlarda çok da önemli değil gecikme.
Ya şimdi tabii evinde iyi bir upload olması lazım. Evindeki Xbox'a bağlanmaktan söz ediyorsak. Bugün fiber internet yaygınlaşıyor. Hala daha devam ediyor yaygınlaşması. Yeni binaların hepsine var. Siteden hepsine gitti neredeyse. Orada işte 5 megabit upload minimum veriliyor. Yeterli olur diye düşünün. 5 megabit upload'a düşünün. Evindeki Xbox'a bağlanmışsın. Arkadaşının evinde ya da başka bir yerde dizüstü bilgisayarlar oyun oynuyorsun.
Zaten canlı yayınlar için falan da 5 megabit upload yeterli oluyor.
Fazlasıyla yetiyor.
Ki şu anda mesela aynı haber bende de var. Buradan ben istersen devralayayım haberin bir kısmını. Söylentilere göre arkadaşlar Fable 3 ve benzeri oyunların Xbox 360'da çıkmış bir oyunu biliyorsunuz Fable 3. Fable 3 ve yanlış hatırlamıyorsam hangi oyundu ya? Gears of War 3 gibi oyunların demoları yapılmış ve başarılı bir şekilde çalıştırıldığı söyleniyor.
Evet, yani konuşulanlar bunlar ama tabii biz görmedik. Sadece mış diyebiliyoruz. Zaten ne bir görsel var ne de bir video var konuyla ilgili. Bir diğer önemli konu da çok fazla merak ediyordu. Xbox kontrolcüsünün PC versiyonu ne zaman çıkacak diye. Çıktı arkadaşlar, yayınlandı. PC versiyonu dediğimiz aslında uzun bir USB kabloya sahip Xbox One kontrolcüsü. Aynı kontrolcü uzun bir USB kablosuyla sunuyorlar. Zaten bildiğiniz gibi şu andaki halihazırda satılan Xbox kontrolcüsü PC'ye taktığınızda çalışıyor. Bununla ilgili bir video çekmiştik biz sizler için. Bu kontrolcüyü aynı şekilde Xbox'ta da kullanabiliyorsunuz. Kablosuz olarak isterseniz çalışıyor. PC'ye de takıp kullanabiliyorsunuz. Yanında uzun bir kablo verilerek.
Zannedersem direkt güncellemeli haliyle birlikte geliyor.
Evet.
Direkt uyumlu olarak çalışıyor.
Direkt uyumlu olarak geliyor ama zaten elinizdeki Xbox Gamepad'ini de şu anda zaten güncellemesi yapılmıştır onu. Takın. Bilgisayarınızda kullanın direkt. Çalışıyor USB'den taktığınız anda.
Evet, oyun dünyasına baktığımız zaman arkadaşlar ben de Xbox One'ın hem kontrolcüsüyle alakalı konuşacaktım hem de bu bulut sistemiyle alakalı konuşacaktım ama Mesut zaten kontrolcüyle ilgili bilgileri sizlere verdi. Ben bulut sistemiyle ilgili biraz daha konuşmak istiyorum aslında. Baktığımız zaman oyunculara birazcık böyle bulut sistemi denildiği zaman tüyleri diken diken oluyor. Hem internet bağlantısı hem de oyunun kalitesinin ne raddede olacağı konusunda
soru işaretleri. Bana çok mantıksız geliyor Tala. Neden dersen internet bağlantınız tamam iyi olabilir ama bu sürekli stabil kalacağı anlamına gelmez. Bir de siz oyun oynarken kardeşiniz bir şey download etmek ya da izlemek isteyebilir. O bir şeyleri izlerken mesela benim oyun deneyimim etkilenecek mi?
Bir de
internet hızım düşeceği için.
Şey olarak hani bulut sistemi bir tarayıcı üzerinde oyunun ne kadar kaliteli olabileceği görsel olarak insanların aklındaki soru işaretleri bunlar ama mesela yakın süre zarfında bundan bir yaklaşık 7-8 ay önce zannedersem Square Enix bir bulut sistemi oyunculuğuna yelken açmıştı. Tomb Raider ve Hitman gibi bazı oyunların orada Blood Money hatta vardı. Ücretsiz olarak oynayabiliyordunuz ve oyunun bir noktasına geldikten sonra mesela devam etmek istiyorsan $5 veriyordun. Bir sonraki noktaya kadar $5'lık daha oynayabiliyordun. Bu tarz başarılı ve benim test ettiğim kadarıyla tarayıcı üzerinde gerçekten hoş grafiklere sahip oyun deneyimleri yaşatabiliyor. Ama şimdi Xbox 360 ve Xbox One dediğin zaman işin rengi değişiyor haliyle. Mutlaka görüp bir şeyler söylemek lazım. Bir diğer haberim Sony kanadından geliyor arkadaşlar. Daha önce bir örneğini Nintendo Wii U'da görmüştük biz. Unity Pro biliyorsunuz özellikle bağımsız yapımcılar arasında çok fazla tercih edilen bir oyun motoru, çok fazla kullanılan bir oyun motoru. Nintendo Wii U kanadı ne yaptı? Bağımsız yapımcılara şöyle bir güzellik sundu. Eğer Nintendo Wii U Developer Kit'ini alırsanız Unity Pro'ya ücretsiz olarak sahip olabiliyordunuz ve ekstradan oyun motoruna para vermeden oyun geliştirmeye başlayabiliyordunuz. Aynı işlevi Sony PlayStation 4 ve daha doğrusu PlayStation konsollarına getirdi. Şayet oyun geliştirmek isteyen bir bağımsız oyuncuysanız sadece oyun geliştirmek istediğiniz developer kiti almanız yeterli olacak. Sony direkt olarak Unity Pro ile anlaştı. Unity firmasıyla anlaştığı için Unity Pro'yu size ücretsiz olarak sunacak. Bu da bağımsız yapımcıların aslında konsollara daha fazla rağbet etmesini sağlayacak hamlelerden biri diye düşünüyorum.
Ya ben konsolların bağımsız yapımlarına destek vermesini ilk başta çok sevinçle karşılamıştım ama mesela PSN Plus'ta dağıtılan oyunlara baktığımda artık yavaş yavaş işin suyunu çıktığını düşünüyorum. O kadar öyle oyunlar var ki nasıl oynanacağını bile anlamıyorsun.
Yani PlayStation Vita'yı da ipten alan oyunlar genellikle bağımsız oyunlar oluyor. Baktığın zaman ya bu ay boş mu geçecek acaba vesaire diyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam mesela Velocity diye bir oyun vardı. PSN Plus'tan verilmiş. O PlayStation Vita'ya vesaire falan çıktı. O konuda boşluk dolduran oyunlar haline geldi herhalde.
Yani çok kaliteli değiller. Çok böyle uzun oyun, soluklu oyunlar da bulamıyorum artık. Çok fazla bağımsız yapımcı oldu herhalde. Ya da platforma çekiyorlar. Bence orada bir eleme yapılsa sadece çok böyle ele dişe
mesela
dokunur oyunlar gelse.
Microsoft'ta o konuda çok eleştiri geldi ama Microsoft'un Xbox 360 kanadında uyguladığı kurallar daha kaliteli oyunların platforma gelmesini sağlıyordu. Bu noktada PlayStation kanadında ben seçici olduklarına inanıyorum zaten ama biraz daha eleme yapmaları gerekecektir. Bunun dışında PlayStation 4 üzerinde PSN Plus üyelerine ücretsiz sunulacak oyunlar kanadında pek çok eleştiri geliyor bu konu hakkında ama ben şunu da düşünüyorum. Yani PlayStation 4 üzerinde zaten ne kadar oyun var ki? Hani kaliteli oyunları sunarlarsa zaten...
Gerçi Battlefield'i mi sunacak adam
çok
yani?
Çok fazla bir şey kalmadı.
Evet, ancak 1-1,5 yıl sonra o açılır herhalde.
Kesinlikle katılıyorum. 1-1,5 yıl sonra daha kaliteli oyunlar gelecektir ama başlangıç aşamasında bence halen bugün yeni nesil konsollarda hemen alıp oynayayım diyeceğim bir oyun ya ki zaten Destiny'yi de konuşacağız uzun uzadıya bu programda. İncelemesini de devam ettiriyorum ben ama Destiny üzerine de Mesut sen bayağı bir yardırmışsın.
Konuşurum. Ben Destiny açıkçası konuşuruz vakti geldiğinde. Çok şey yapmayayım. Teknoloji tarafına geçtiğimizde biliyorsunuz 4K deyip duruyoruz ama VESA yeni yayınladığı DisplayPort 1.3 standardıyla beraber 5K'nın kapısını aradı arkadaşlar. Artık bilgisayarımızda 15 megapiksel görüntüler görmek için yeni bir standardımız var. Bu standardın tabii geliştirilmesiyle beraber oldukça fazla avantaja da kavuşuyoruz. Mesela 32.4 gigabit per second toplamda bir band genişliğine kavuşuyoruz ve bunun 25.92 gigabit per second'ı genel olarak sıkıştırılmamış video formatının bir yerden bir yere aktarılması için kullanılabiliyor. Bu da 60 Hz 5K görüntüleri çok rahat bir şekilde bilgisayarımızdan monitöre aktarabileceğimiz anlamına geliyor. Aynı zamanda 4K video izlemek isterseniz bu 4 kanallı bir yapı. 2 kanalını 4K video için kullanıyorlar. Diğer 2 kanalında işte USB 3.0 hub, ne bileyim Lightning portu falan olarak kullanabiliyorsun. Yani bir monitör satın alıyorsunuz 4K. DisplayPort 1.3 üstünden bağlamanız monitörün üstündeki USB portların aktif olmasına yetiyor. Ekstra bir kablo bağlamıyorsun. Bilgisayar aynı zamanda tam hızında çalışan USB 3.0 portları falan eklemiş oluyorsun mesela.
Bilgisayarla bayağı bütünleşik bir yapısı da var.
Tabii DisplayPort standardı çünkü karşılıklı haberleşmeyi destekleyen, kanallar arasında işte bir kanaldan veri gönderirken diğer kanaldan veri alınabilmesini sağlayan bir teknoloji. Ekran kartından sadece görüntü aktarılmasını değil, aynı zamanda ekran kartına bağlanan cihazdan bilgi alınmasını destekliyor. Bu da tabii ki böyle esnek modeller olarak da bize geri dönüyor. Standart aynı zamanda HDCP 2.2 ve HDMI 2.0'ı da destekleyecekmiş. Biliyorsunuz HDMI 1.4'te yeni tanışmıştık. 2.0'ında ayak sesleri geliyor demek ki o taraftan. Tabii ki gelişmiş ses kodeklerinin hepsine destek verdiğini de belirtmemiz lazım. Bu kadar yüksek çözünürlükte görüntü aktarırken aynı zamanda sıkıştırılmamış ses formatlarında çok rahat bir şekilde bir yerden bir yere aktarabiliyorsunuz bir teknoloji sayesinde. Hazır DisplayPort'tan ve yeni nesil görüntüleme teknolojiden bahsediyorken Nvidia'nın GTX 980 ve 970'in de lanse edilmesiyle beraber fiyatları belli oldu. 980'in fiyatı 780 TL'yi alanları üzdü çünkü 780 fiyatına GTX 980 alabiliyorsunuz. GTX 980 yaklaşık olarak 780 Ti performansındaydı. 780 Ti'yi ilk çıktığında aldıysanız sıkıntı değil. Dert etmezsiniz. Uzun süre kullandınız zaten asla değil ama son bir ay içinde bir 780 Ti sahibi olduysanız işte bu sizi biraz üzebilir çünkü çok daha az enerjiyle çok daha fazlasını yapabilen bir kart artık çok daha uygun fiyatla satılabiliyor. Amerika'ya baktığımızda 780 Ti'ler 650 doların üstündeyken 980 daha yeni çıkmış olmasına rağmen 549 dolara bulunabiliyor mesela.
Fiyat olarak da gayet iyi.
Tabii 970'in fiyatı da 320 dolar seviyelerinde. 760 da 219 dolara gerilemiş durumda. Nvidia tarafında sürücülerini ve sundukları özellikleri düşündüğümüzde alınması kartlar artık piyasalar. Firma Titan'la, Titan Black'le 780 Ti'yle fiyatlandırmasıyla oyuncuları üzmüştü ama yeni kartları gerçekten hem fiyat seviyeleri hem de sundukları enerji tüketimin başına performanslarıyla göz dolduruyorlar.
Kesinlikle. Oyun dünyasından haberlere, Tokyo Oyun Fuarı'ndan gelen yeni haberlerle devam edelim arkadaşlar. PlayStation 4'ün son dönemde en gözde oyunlarından birisi olan, merakla beklenen oyunlarından birisi olan Bloodborne'un çıkış tarihi resmen duyuruldu arkadaşlar. 6 Şubat tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa'da çıkışını gerçekleştirecek oyunumuz. Bu oyunun en önemli özelliği, Dark Souls serisinden kendini ayıran en önemli özelliği, geçtim temasını ve yapım temasını ve karakterin yeni özelliklerini Sony Japonya ile birlikte geliştiriliyor olması. Bu noktada Demon's Souls'u hatırlayacaktır PlayStation kullanıcıları. Aslında Demon's Souls bir şehir efsanesi olarak meşhur oldu ama Sony o kanatta çok fazla destek vermemişti Demon's Souls'a. Japonya'ya özel kalmıştı ve daha sonra Atlus'un desteğiyle birlikte Amerika ve Avrupa yüzü görmüştü oyun. Sonra çok popüler olunca iş işten geçti ama Sony dedi ki ya biz çok hata ettik aslında bu konuda. Destek verebilirdik. Keşke yayıncılığını Japonya dışında da biz yapsaydık dediler. Dark Souls serisi de bu başarıyı perçinledikten sonra Sony herhalde yapmış olduğu hatanın farkına varıp özel bir anlaşma yaptı ki Sony Japonya birlikteliğinde PlayStation 4'e özel olarak Bloodborne geliştirilmeye devam ediyor.
En azından grafikleriyle de tam olarak konsoldan yararlanacak bir oyun olacak.
Büyük ihtimalle zaten alfası da kısa süre içerisinde PlayStation 4 kullanıcılarına, tabii seçilmiş PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak. Biz de umarız o seçilmişler arasında yer alır da buradan hem donanım haber ben
böyle havamızı atarız boş ver sen İnşallah seçilmişler arasında yer alırız havamızı atarız diye.
yeni bilgileri paylaşma şansımız olur. Ben her zaman söylüyorum insanlar God of War oyunu bekliyor ama bence God of War serisinden daha değerli bir oyun Bloodborne. Şu aşamada daha değerli. Çünkü God of War serisinin bence hikayesini çok fazla kullandılar. Yani kaç tane oyun çıktı? 3 defa geçmişe gittiler. 3 defa da ileriye doğru gittiler. Yani Olympos'ta kimse kalmadı. Tabii ki de başarılı bir hikayeyle dönüş yapabilir. God of War'un hani şeyi yeter. Ölüsü yeter.
Ya şimdi oyunları hikayeye bağlamak zor. Neden dersen Metal Gear Solid'de de hikaye öyle bir hikaye ki okurken kaç tane Solid Snake var, kaç tane şey var. Yani sırf hikaye devam edebilsin diye abuk sabuk adamın kolunu ekliyor, yok ruhunu içine sokuyor falan filan devam ediyorlar öyle. Belli bir yerden sonra sapıtıyor seriler. En güzel sapıtmış seri örnek de Resident Evil serisidir.
Oh,
o var zaten ya okurken anlayamıyorsun kim nereden virüsü kaptı.
O bayağı bir zaten aşırı derecede popüler kültür esiri olmuş bir oyun olarak görüyorum ama God of War serisi tabii ki de kıyaslama yapmıyorum. İkisi bunlar hack and slash oyunlar değil. God of War serisi hack and slash bir oyun. Bloodborne koyu bir RPG oyunu ama.
Ya ben God of War'ı genelde şey için seviyordum şimdi sözünü kestim tekrar ama konusundan çok tamam konusu falan şey de yani
basit bir şekilde
Kratos çok sinirli bir adam. Tamam mı? Sinirini tatmin etme şekli de çok eğlenceli. Bir de her dönem hangi Sony konsoluna çıktıysa oyun Vita olsun,
ses getirdi.
PSP olsun, Vita'ya gerçi çıkmadı ama işte PSP vesaire derken ses getirdi oyun ya.
Tabii ki. Yok zaten yanlış anlaşılmasın.
Grafikleri ben burada, sonuna kadar kullandılar.
Bloodborne'la biliyorum, God of War serisini kıyaslamıyorum ama insanlar genellikle ya God of War gelsin o zaman alırız PlayStation 4 falan diyorlar. Bence en az onun kadar değerli bir marka.
Alsınlar yani diyorsun yani.
Yok alsınlar demiyorum. En az onun kadar değerli bir marka.
Evet bu arada Kaan da arkadan bir ses efekti yaptı.
O Bloodborne'un şeyi işte. Ha, bekleyen halkın sesi arka plandan geldi. Bir diğer haberimiz Silent Hills'ten arkadaşlar. Biliyorsunuz PT isimli Gamescom fuarında bir duyuru yapıp ardından da teaser, oynanabilir teaser'ını PlayStation 4 üzerinden sunmuşlardı ki aman Allah yani böyle bir tam bir korku oyunu.
Ben kurup bakmadım ya ben korku oyundan oynayamıyorum.
Oynayabilene aşk olsun. Yeni yayınlanan tanıtım videosu da oyunun nasıl bir atmosfere sahip olacağına dair yeni bilgiler veriyor.
Yalnız Alkan çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Silent Hill serisi dedi genelde bulmaca tarzını üstüne odaklanmış macera tabanlı bir oyundur. Korku sadece bir yan öğedir orada dedi. Tamam korku oyunu diye geçer ama
gizem,
dedi.
Gizem ve korku.
Gizemli bir oyundur dedi. Biz bulmaca çözmeye çalışırız. Karakterimizi tanırız dedi. Bu sefer dedi korkunun üstüne çok gidiyorlar dedi. Sürekli korkuyor. 7/24 korkutmaya çalışıyorlar dedi. Ya bu dedi acaba patlayabilir mi dedi. Ben orada gerçekten düşününce sanki Silent Hills'ten biraz ayrılmışlar. Yani seriden farklı bir
yani
oyun çıkıyor.
Zaten oyunun adı Silent Hills. Tepeler ilk defa birden fazla tepeden bahsediliyor ama onu geçtik. Şimdi oyun dünyasının bugün gelmiş olduğu noktada bulmacalara yer yok. Niye yer yok? Görüyoruz ki oyuncuların çoğu bulmaca çözmek istemiyor artık. Çabuk tüketmek istiyor. Her ürün gibi, teknolojik ürünler gibi aslında oyunlar da çok çabuk tüketiliyorlar. Bu noktada Silent Hills'in içinde bulmaca olsa eski oyuncular memnun olur mu? Olur. Ama yeni nesil oyuncular hızlı oynayayım, çabuk oynayayım, beni korkutsun yeter tadında düşünen oyuncular için mesela Outlast'a.
Ben bir korkup gideceğim.
Ben yani, yani direkt olarak korku oyunun içine girmek istiyorlar. Onlara yönelik yapılmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bir de baktığımız zaman daha önceki Silent Hill oyunları, en son çıkanlar, bir önceki nesile çıkmış olanlar pek de başarılı olamadılar aslında. Biraz da nasıl Resident Evil serisi gerilim atmosferinden kopup aksiyon atmosferine döndüyse Silent Hill'de bulmacalardan, karakteri tanımaktan kopup direkt olarak korku öğelerine yoğunlaşan, bugünün klasik işte oyuncuyu tamamen silahsızlandırıp çaresiz hale bürüyen Amnesia gibi, Outlast gibi oyunlara benzer bir oyun olabileceğini düşünüyorum Silent Hills'in. Yani döneme ayak uyduruyorlar. Patlayabilir mi patlamaz mı bilemiyorum ancak oynadıktan sonra bir şey söyleyeyim.
Ya şöyle bir şey var, yeni nesillerde bir şey patlamaz bu dönemde çıkan. Bir sene iki sene boyunca da patlamayacak oyun olmadığı için her çıkan milyonun üstüne çıkıyor hemen satış olarak yani, şak şak diye böyle.
Oyuncular.
Destiny bile ne para kazandı be. Destiny bile diyorum.
320 milyon dolar 5 yani, gün içerisinde.
500 milyon doları geçmişler bu arada çoktan.
320 milyon dolar dediler ama daha sonra 500 milyon doların üzerine çıktım bilmiyorum son güncellemelerden.
Çıkmış. Onu da bir yine gazetenin haberinde okudum açık söyleyeyim. Vallahi, yani ne kadar doğrudur bilmiyorum. Teknoloji dünyasına geçtiğimizde iPhone 6 dediğimizde tamam diyeceksiniz ki ama bıktırdın ama çok konuşuyorsun bu telefonu falan diye. Ama sızıntılarıyla çok fazla konuşuldu. Çıkmadan da konuşuldu. Çıktıktan sonra da konuşuluyor telefon. Adamlar bilerek mi yapıyorlar? Bilmiyorum artık.
Reklamın iyisi kötüsü çok olmaz dedikleri bu olsa.
Evet ama Foxconn'da bir işçi iPhone 6 kasasını bazı üreticilere sızdırmak suçundan dolayı tutuklanmış arkadaşlar.
O ne ya?
40 yaşında Qual diye bir isim var. Bak Q-E-A-O diye Qua diye mi okunuyor acaba?
Bilemiyorum. Oranın kültüründe
hiç aşina değil. Xiaomi'nin yazılışına ve okunuşuna baktığında bu hiç ummadığımız bir şekilde okunuyor olabilir. Bilmiyorum artık. 6 adet iPhone 6 kasasını toplam 960 dolar karşılığında dışarı sızdırmış. Diyeceksiniz ki kasa ne işe yarıyor? Kasa bu aksesuar üreticilerin çok işine yarıyor. Telefon çıkmadan önce eğer kasası sızarsa adamlar ona kalıp hazırlıyorlar.
Direkt kılıflar hazır oluyor.
Telefondan daha önce kılıflar çekti. İşte bu kasalar sayesinde oluyor. Adamı tutuklamışlar arkadaşlar. Yani Çin'i düşündüğümüzde herhalde bir daha çıkamaz. Zaten onun mahkemesi gelene kadar.
İnsan fazlası var zaten.
Değil mi yani? O orada kalır.
Biraz da şey gibi olmuş bu. Coca-Cola'nın formülünü sızdıran adam falan gibisinden bir şey olmuş.
Yani enteresan bir olay. Garip intiharlarla falan gündeme geldi Foxconn. Şimdi de sızdırmalarla çok fazla konuşuluyor ki tutuklama belki de önünü keser mi bilmiyorum. Ne kadar ciddi bir şekilde de olaya eğildiklerinin göstergesi.
Yani çok büyük bir miktar da değil. 960 dolar mı demiştik?
Ama şimdi burada konu olan sözleşme var. Sızdırılmaması lazım. Adam,
tabii ki. Hani adamın sızdırması için biraz daha yüksek bir ücret meblağı hani bilmiyorum.
İşte
böyle
Çin
şey,
ya orası.
960 dolar
yetiyor demek ki. Bir de hırsızlık da var işin içine. Sonuçta çalmış da sızdırıyor bunları. Bir diğer önemli haber de Sony'nin mali yıl toplamındaki zararın zarar beklentisinin 3 katı artmış olması. Hani firma 1,5 milyar dolar net karla kapatırız diyormuş bu mali yılı.
Karardan zar diyorum.
Yani 1,5 milyar dolar yani kar ederiz derken şu an 500 milyon dolar zarar açıklamaya hazırlanıyorlarmış. Mobil tarafta baya kötü gidiyormuş işler. Bekledikleri gibi gitmiyormuş. Kaldı ki kullanıcılara baktığımızda sen 6 ayda bir telefon çıkartmaya devam et Sony daha neler göreceksin demişler mesela yorumlarda. O da enteresan yorumlardan bir tanesi. Haklı da sayılabilirler. Bütün büyük firmalara baktığımızda bu telefon sektörüne toparlanma aşamasında olan HTC dahi ne yaptı? Eskiden yılda iki tane falan amiral gemi çıkartıyordu. Çok fazla tepki çekince yılda bir tane çıkartacağım. Ona olabildiğince fazla destek vereceğim dedi. Ha burada Sony'nin hakkını yemeyelim. Xperia Z'ye bile Android 4.4.4 güncellemesini verdi firma ama kullanıcılar şeyi sevmiyor. Z1 aldım, Z2 çıktı. Z2 aldım, hop Z3 çıktı. Ya bekle, bir sene bekle yani.
Evet. O psikoloji de zaten zamanla insanların teknolojik ürünlere yetişemediği için de satın almasından vazgeçiyor.
Tabii bir de Z2'de falan parça tedariğinde zorlandılar. Telefon ısınıyor dendi, 4K çekemiyor falan filan dendi. Çıktı, sıkıntılar yaşandı falan derken kullanacağı zaten satın aldılar. Bir ay sonra Z3 lanse edildi. Öyle bir şey oldu 1-2 ay sonra.
Hem sorunlu olması hem de hemen ardından yeni bir menşeinin çıkması, yeni bir ürün
tabii
çıkması.
Tabii kullanıcıları biraz soğutuyor platformdan. Bir de herhalde su geçirmezlik ve toza karşı dayanıklılık olayı çok tutmadı diye düşünüyorum. Çerçeveler kalın olunca herhalde herkesin hoşuna gitmeyen tasarımlar ortaya çıktı. Bir de ister istemez metaller kalitesini yüksek tuttuğunuzda fiyat olarak da çok fazla savaş edemiyorsunuz rakiplerinizle. Herhalde o yüzden diyorum. Yani satış rakamlarına ulaşamaması. Çünkü adamlar tamam eksikleri olan telefonlar hep piyasaya sürdüler ama kötü telefonlar değillerdi. Kullanan adam kullanır yani.
Yani Sony'nin Huawei'yi da elinden çıkarttı diye biliyorum.
Evet.
Televizyon piyasada da eskisi kadar.
Zaten çıkartacağı çıkartmayacağı konuşuluyor hala daha git geldiler.
Ya Samsung ve LG'nin televizyon piyasasında da bence bayağı bir üstünlük sağladığını düşünüyorum Bravia'ya karşı.
Evet yani teknoloji dünyasındaki son haberimi de işte Sony'ye ayırdım. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani firma mobil dünyada 6 ayda bir yeni amiral gemisi duyuracağını resmi olarak açıkladı. Bence hata. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yazarsanız çok sevinirim açıkçası.
Bence tüm gücünü PlayStation 4'e versin.
Zaten herhalde öyle olacak.
En büyük karı da zannettiğim kadarıyla.
Sony herhalde yazılım ve oyun firması olarak devam edecek.
Devam olabilir. İlginç bir hamle olur. Evet arkadaşlar.
Yeni Nintendo olur.
Olabilir. Neden olmasın? Evet arkadaşlar biliyorsunuz Destiny son dönemlerin en çok tartışılan oyunlarından bir tanesi. Gerek yapım bütçesi 500 milyon dolar olduğu söyleniyor. Gerekse kısa sürede satan, en çok satan IP, yeni IP olmasıyla birlikte çok konuşuldu. 320 milyon dolardan bahsetmiştik. Mesut güncelleme getirdi. 500 milyon doların üstüne çıktığı söyleniyor. Şimdi baktığımız zaman Bungie çok büyük bir geçmişe sahip olan first person shooter türünde önemli bir firma. Halo ile birlikte 10 yıl boyunca adı anıldı. Ardından o seriden elini eteğini çekip özellikle PlayStation cephesine yakın çalışarak Destiny gibi bir oyunu sürdü piyasaya. Yani geçtiğimiz hafta oyunu uzun uzadıya oynadım. Zaten şu anda inceleme yazısını hazırlıyorum ve en geç önümüzdeki hafta içi incelemesi yayınlanır ama çok ilginç. Bir noktada çok başarılı ama bir noktada çok batırmış bir oyun.
Ya ben oyun şusunu sevmedim, açık konuşayım. Şimdi açık dünya oyunu arkadaşlar. Yani bir haritaya indiğinizde haritada istediğiniz yer, istediğiniz yerden gidiyorsunuz göğe. Göğe niye diyorum? Çünkü görevinizi yapacağınız bir rut var. Ve görevin nerede dediğinizde şak diye işaretliyor. Oraya doğru zaten en kıstırmadan gidiyorsun. Tabii. Kalkıp da dünyayı gezmiyorsun. Şimdi açık dünya dendiğinde, gezmek dendiğinde keşfetme öğesi her zaman bu işin içindedir. Yani siz gezerken kimsenin gitmediği bir köşeye gidersiniz. Kutu görürsün orada. Kutuyu bir açarsın. Hop sürpriz bir şey çıkar değil mi? Farklı bir cihaz bulursun falan filan. Oyunda böyle bir şey yok. Yani bomboş bir arazi var. Bomboş araziye bilgisayarın kontrol ettiği yaratıklar konumlandırılmış. Onları da öldürüyorsunuz, tekrar spawn oluyorlar. Böyle de çok basit indirgenmiş olay. Çünkü aynı haritaya bir sürü insan geliyor. Siz hepsini önceden öldürdüyseniz nereden diğerleri ya öldürecek adam
zaten
bulacak?
Zaten çok garip olaylar var. Mesela hadi ben çok fazla bir şey söylemeyeyim. İncelemeye saklayayım geri kalan bütün şeyi ama.
Yani genel olarak grafikleri iyi ama oynarken hiçbir şey sunmayan, multiplayer'ı çok yavan kalan. Niye onun multiplayer'ını oynayayım mesela? Hani PvP modunu oynayayım. PvP çok daha iyi oyunlar var çünkü.
Yani güzel oyun. Paylaşımlı shooter diye adlandırıyordu bence. Bence çok fazla da böyle ben kendi açımdan aşırı derecede şey bulmuyorum. Yani kötü bulmuyorum.
Halo'nun co-op'undan daha iyi değil bence.
Halo'nun mesela ben onu söyleyecektim mesela. Yani. Halo'nun co-op modu da bu kadar zevk veriyordu. Hatta bundan daha fazla zevk veriyordu.
Çünkü onun evreni falan daha dolu bir evren. Yaratıklar da yapay zeka daha iyi.
Yapay zeka zaten muhteşem. Burada bence bir şeyler yapmaya çalışmış ama eksik kalmış ve deneyimsiz bir firma gibi.
Evet. Sanki daha yeni bir oyun yapıyorlarmış gibi.
Yani şimdi paylaşımlı shooter diye üstüne bastıkları halde bildiğin aslında MMO üyelerinden de bayağı bir alıntılar var ama onu da tam olarak başarabilmiştim.
Ya böyle şey var mesela, özellik geliştirme planı bile o kadar kıt ki. Zaten level atladın mı şunlar açıldı diyor, tık tık tık basıyorsun.
İşte hani subclasslar vesaire falan var ama temelinde problemi olan bir oyun için bu tarz eklentiler, bu tarz canlı hareketler oyunun genelini kotarmıyor maalesef. Yani kurtarmıyor. Bakalım yani Destiny genel olarak baktığımızda ise şey var mesela. PlayStation 4'ün çıkış dönemindeki o satış başarısını Destiny ile birlikte perçinlemiş. Yani geçtiğimiz sene yılbaşı sezonunda çılgınlar gibi satan PlayStation 4 Destiny satışıyla birlikte en az bir o kadar daha sattığı söyleniyor.
Ya işte hem çok fazla merak vardı oyuna. Çünkü gösterilen videolar inanılmazdı. Biz de ilk videoları izlediğimizde çok etkilenmiştik. Oyun oynarken öyle etkilenmedim açıkçası. Bir de ekstra olarak oynayacak oyun yok zaten şu sıra konsollarda. Konsol almak için neden olarak gördü insanlar. Yani zaten konsol almak istiyor. Ben birçok insandan konuşuyorum. Ya PlayStation 4 alacağım da oyun yok şu an bekliyorum diyor adam.
FIFA 15 falan belki.
İşte FIFA 15 belki diyor, FIFA 15'ten alırım. Grand Theft Auto'yu seven var, sevmeyen var. Herkes onu beklemiyor
bir
mesela.
Eski nesilde onun tadına bakıp da bir süreliğine kendini tatmin eden oyuncu kişiler de var. Yani görsellikten dolayı sadece 1500 lira daha verip yeni nesil konsol
anlamsız geliyor ona. Çok da mantıklılar gerçekten. Ha şimdi biz niye aldık? Onu da söyleyeyim. Biz bu işin içindeyiz. Bunu alacağım, deneyeceğim.
Yani tabii ki.
Böyle bir olay var. Ben gittim satın aldım. Xbox One'ı da satın aldım. Yani ne yapıyoruz? Deniyoruz. Ama bir gerçek var. Almalı mıyız derseniz hayır. Bence gelecek yılın ortasına kadar bu konsolları almak için bir neden olmayacak.
Katılıyorum. Xbox One ve PlayStation 4 için henüz çok erken. Çoğu insan soruyor alalım mı falan diye ama tabii ki bu biraz da insanların oyuncu zevkine
Xbox One almak için daha çok neden var. Hani grafikleri öyle böyle diyoruz. Bu arada Forza Horizon 2 de demo olarak yayınlandı şimdi. Müthiş olmuş oyun. Çok hoşuma gitti. Mükemmel
uzaklık
olmuş yani.
Uzaklık çizim mesafesi muhteşem.
Muhteşem. Bir de şimdi biz eleştirdiğini Drive Club'ı, çevre grafikleri kötü, tekstürler kötü diye yazan vardı. Çok bilmişler çıkıyor bazen böyle. Firmaya daha çok sahiplenmiş. Babasından, ailesinden daha fazla seviyor, tamam mı? Çıkıyor böyle. Sen de anlarsın diyor. Hangi araba yarışında diyor çevre grafiklerinin iyi olduğunu falan gördün diyor. Yani varsa tabii, imkanın varsa diyorum, başka platformları görebiliyorsan Xbox One'da bir bak Forza Horizon 2'ye. Çevre nasıl oluyormuş? Sana göstersinler.
Açık dünya oynanışına sahip bir oyun. Aslında ben mesela Dry Club'la Forza Horizon 2'nin bu kadar karşılaştırılmasına
karşısın değil mi? Karşıyım. Bir tanesi açık dünya.
Çünkü açık dünya ve tamamen özgür bir şekilde basıyorsun gaza, dağ bayır gidiyorsun.
Evet.
Ve bizim demoda gördüğümüz kısmı çok ufak bir kısmı. Herhangi bir şekilde yükleme ekranıyla falan da karşılaşmıyorsun.
Yok.
Eskiden şey vardı araba yarışlarında. Gidersin ileriden bir araba gelirken pıt orada spawn olmuş gibi çıkar.
Bunda öyle bir şey
şimdi
yok.
Şimdi görüyorsun uzaktan geliyor araba.
Ya
yani
bir de Xbox'ta genelde köşe yumuşatma sıkıntısı vardır ki Drive Club'da, PlayStation 4'te var bizim gördüğümüz versiyonlarda. Umarım çıkan versiyonu öyle olmaz. Forza Horizon 2'de yok.
Ya Drive Club'da büyük ihtimalle başarılı olur. Mesela benim oynadığım kısmıyla Biz Drive Club'ı
ben oyuna birazcık... kötü demiyorum.
Yok hayır şunu
sadece demek istiyorum. O videolardaki gibi değil. Hani böyle çok abartılacak bir oyun değil.
Şimdi şöyle çok enteresan bir durum var. Konu konuyu açıyor aslında. Yani bu ikisi tamamen birbirinden farklı oyunlar. Farklı konsollar. İkisini de alan yani keyfine baksın. Ya Drive Club'ın da sosyal içeriğini de görüp bir şey söylemek lazım. Ben mesela Gamescom fuarında biraz arcade'e kaymış dediğim mi sanki eleştiri olarak anlayıp da sen araba yarışından ne anlarsın?
Zaten oyun içinde biraz arcade'e kalmış olsa arcade zaten. Need for Speed'in multiplayer versiyonu yani. Bunu aldığınızda göreceksiniz. Alakası yok simülasyonla falan. Yakın uzak ilgisi yok. Ya
zaten
yani.
Ben bunu kötülemek için söylemedim.
Ben de söylüyorum. Oyunun tipi amacıyla söylüyorum ama. Yani Need for Speed şimdi kötü bir oyun mu? Hayır. Underground'u ben çok severek oynadım. Most Underground 2 de yani. Güzeldi. Most Wanted serisi de öyleydi. Ama arcade de oyunlar. Şimdi bu oyunları kötü mü yaptı? Hayır. Ha sonradan içine ettiler senin. Hayır. Bir trilyon tane.
Yani işte sonuçta son kullanıcı da söz. Ama bence bu kadar iki farklı platforma çıkan bence birbirinden bayağı bir alakasız. İki farklı araba yarışı üzerinden de bu kadar böyle bir nefret kin kusmak da bana çok saçma geliyor.
Nefret kin kusmak çok yanlış ama bir gerçek var. Eğer kıyaslama yapıyorsanız da bana göre Forza Horizon 2.
Tabii o, ya biraz ben benim tercihim de Forza Horizon 2 olur ama Drive Club'ın bir sosyal içeriğinde mutlaka görmek lazım. Hani diyorlar ya Drive Club. Sen bir kulübünü kuracaksın, sosyal içeriğe yönleneceksin vesaire falan. Bir görelim.
Bakmak
tabii ki de
lazım,
başarılı evet. Olur. Son haberim de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'den geliyor arkadaşlar. 20 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Tokyo Oyun Fuarı'na özel olarak. Daha önce yayınlanan oynanış videolarında genellikle biliyorsun Mesut, Kojima abimiz böyle oyun alanında dalga geçti.
Evet.
Kutular, işte zaten bikinili bayanlar
vesaire. Bazı insanlar falan. Da oyun böyle mi olacak, berbat falan diyorlar.
Evet, o şekilde olunca da insanlar birazcık soğuttu zannedersem. Hala hazırda Metal Gear Solid hayranları bile bir nebze olsun tepki gösterdiler ama bu son yayınlanan oynanış videosu arkadaşlar 20 dakikalık oyun alanında neler yapabileceğimize dair güzel bilgiler veriyor bizlere. Quiet herhalde ismi. Quiet isimli güzel bir bayan karakterimiz var bize partnerlik eden ve görünmezlik özelliği var ama ondan öte çok başarılı bir keskin nişancı. Bu 20 dakikalık oynanış videosu ormanda geçtiği için bana Metal Gear Solid 3 Snake Eater'da hatırlatmadı değil. Çok hoşuma gitti. Karakterimiz Big Boss'un sol kolu biliyorsunuz robot. Robot olduğu için de bu mekanik kol sayesinde etraftaki düşmanları stunlayabiliyor. Stunlamak demek pek doğru olmaz. Türkçe girmez ama bayıltabiliyor. Şok yani veriyor. Bayıltıyor karakteri. Veya balondan yanıltıcı illüzyonlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinizin bir balonunu çıkarıyorsunuz oyun alanına. Düşman oraya yönleniyor ve onu arkadan alabiliyorsunuz vesaire. Ben çok beğendim oyun alanını. Bana başta da söylediğim gibi Snake Eater'ı hatırlatıyor olmasıyla da.
Ya ben onun çölünden tutun işte şeye kadar yağmurlu o demosunda, demos diyorum ben aslında ona.
Şeyde de var, 20 dakikalık demosunda da ormanlık alana bir yağmur yağıyor.
Müthiş.
Muhteşem olmuş.
Ya müthiş ya, ben oyunu bayılarak oynayacağımı inanıyorum. Zaten her serisini çok severek oynadım. Bekliyorum heyecanla.
Evet yani.
Yenisi konsol alma nedenlerinden biri işte gerçekten.
Olabilir. Uzak mesafedeki düşmanların tepkileri de gerçekten çok hoş olmuş. Yani düşmanlar eski oranla bence daha başarılı bir şekilde organize olarak size saldırabiliyorlar ki zaten çatışmaya çok daha fazla yoğunlaştığını görüyoruz. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'in bu da benim son videom. Pardon, son haberim.
Evet, bu arada son olarak hani haberlerimize son vermeden evvel size şunu söyleyelim. İkisi bir de kapatmadan evvel diyelim. Bu işte OnePlus One'a bir tane bambu kapak sipariş vermiştim. Sosyal medyadan paylaşmıştım. Herkes merak ediyordu heyecanla. Ne zaman gelecek hani nasıl bir deneyim yaşayacak diye. OnePlus açıklama yaptı arkadaşlar. OnePlus One için geliştirilen bütün bu ekstra kapakları üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı iptal etmişler. Artık alamıyormuşuz. Siparişim iptal oldu zaten.
Aa, evet. Direkt olarak. Evet. Bari yola
çıksaymış. Eğer bir
ya.
Şanslı OnePlus One kullanıcılarındansanız bambu kapağınız olmayacak. Bunu söyleyeyim sizlere. Üzücü bir haberle ikisi birin sonuna geldik.
Zaten bambu ağaçlarını kesmesinler. Pandaların nesli tükeniyor.
Değil mi? Pandalar yiyor onları. Gerçi pandalara teknoloji veriyor adamlar. Ne yapıyor? Cep telefonu kullanıyor beraberinde. Evet. Umarız eğlenceli bir video olmuştur sizler için. Bilgi dolu olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.